Kitabın adı Yalnızlığın Özel Tarihi. Yazarı Ahmet Altan. Üçüncü ayrım. Biraz sonra sabah yürüyüşünden dönen Hüsrev Bey'in bastonunun sesi duyuldu. Müberra Hanım telaşla toparlanıp doğruldu. Hüsrev Bey odaya girince hiç kimseye bakmadan doğruca daha önceden hazırlanmış olan kahvaltı masasına yürüdü. Müberra Hanım yumuşacık bir sesle her sabah olduğu gibi soruyu gene sordu. Çayı getirsinler mi Hüsrev Bey? Hüsrev Bey Müberra Hanım'ın yüzüne bakmadan evet dedi. Soruyu kimin sorduğunun bile farkında değilmiş gibiydi. Zaten yalnızca evin içinde değil, koskoca yeryüzünde kendisinden başka birilerinin yaşadığının farkında değilmiş gibi davranırdı. Belki gerçekten de farkında değildi. Her gün takım elbisesini giyer, kravatını takar, kahvaltıdan önce bahçede kısa bir yürüyüş yapar, kahvaltıdan sonra da salonda oturup tek tek bütün gazeteleri okurdu. Müberra Hanım adımlarını süreye süreye mutfağa gitmiş, hizmetçilere çayı getirmeleri için emir veriyordu. Nermin masanın başında sessizce oturup çayının gelmesini bekleyen dedesine baktı. Kafası pırıl pırıldı. Kulaklarının ve ensesinin üstündeki saçlar usturayla tıraş edilmiş, beyaz bıyıkları özenle yukarı kıvrılmıştı. Çoktan 90 yaşını geçen Hüsrev Bey, birçok Kafkasyalı gibi 90 yaşındaki insanları orta yaşlı olarak görüyordu. Bir keresinde babası Nermin'e, Hüsrev Bey'in dedesinin 134 yaşında öldüğünü söyleyerek, "Bizim ailede erkekler uzun yaşar." demiş, sonra da kendi söylediklerini yalanlamak ister gibi 52 yaşında ölmüştü. Hizmetçi çayı getirince Nermin ile Müberra Hanım da masaya oturdular. Hüsrev Bey ağır ağır iştahla yiyordu. Büyük teyze kibar bir iştahsızlıkla yalnızca çay içiyor, yiyeceklere el sürmüyordu. Nermin onun herkesten önce kalkıp bir şeyler yemiş olduğuna emindi. Büyük teyze birden çay bardağını bırakıp "O karga gene geldi," dedi. Hüsrev Bey yavaşça başını kaldırıp baktı. Masada kendisinden başkalarının da olduğunu görmekten sıkılmış gibiydi. Azarlayan bir sesle "Hangi karga?" dedi. "Benim gençliğimde de buradaydı," dedi teyze. "Tanıyorum artık onu. Hep bizim bahçeye geliyor. Gene geldi. Demin camın kenarına kondu." Nermin elinde olmadan öfkelendi. "Kargayı nereden tanıyorsunuz teyze Allah aşkına? Hepsi birbirine benzer." Büyük teyze ipek eşarbını düzeltti, duyduğu nefreti bir hoşgörünün altına saklamaya çalıştı. "Ben tanırım kızım," dedi. "Ben tanırım, sen tanımazsın ama ben tanırım. Gençliğimde de böyle pencerenin yanına gelirdi." Hüsrev Bey yeniden kahvaltısına dönmüş, konuşulanları dinlemeden yemeye başlamıştı. Teyze ise konuşmasını sürdürüyordu. "Allah'ın bir hikmeti işte, her şey değişti, bu kuşcağız hiç değişmedi. Beni de bu kuş gömecek Allah'a alem. Benden sonra onu tanıyan kimse de kalmaz. Zavallı kuşcağız. Ben gencecik kızdım. Bu kuşcağız böyle gelirdi. Rahmetli anneciğin küçücük bir kızdı o zamanlar. Eyüp Paşa'nın oğlu beni bahçede dolaşırken görmüştü de annesini görücü göndermişti. Hepsi toprak oldu şimdi. O zamanlardan bu yana kim kaldı ki?" Hüsrev Bey gözlerini muzip gülücüklerle baktı. "Bu kargalar uzun yaşar Müberra Hanım," dedi. "Ama biz kargalardan da uzun yaşadık." "Yaşadık da ne oldu Hüsrev Bey? Vakitlice gitmek varmış. Allah'ın gücüne gitmesin ama bizi bu kadar yaşatacak ne vardı? Böyle elden ayaktan düşürüp sefil edecek ne vardı?" Büyük teyze başörtüsünün ucuyla nemlenen gözlerini sildi. Nermin sesindeki kızgınlığı saklayamadan. "Maşallah turp gibisin teyze," dedi. "Sen daha çok karga gömersin." "Benim zamanımda böyle miydi? Sevgi vardı o zamanlar, saygı vardı, yaşlılara hürmet vardı. Biz babamızın yanında başımızı yerden kaldıramazdık. Benim elime bir gün erkek eli değmedi. Günah nedir bilirdik biz. Şimdikiler gibi değildik. İsteyenim olmadı mı? Çok oldu ama ben hiçbirine bakmadım." "Baksaydın teyzeciğim, baksaydın da şimdi böyle pişman olmasaydın." Teyzesinin sesi sinirden çatallaştı. Hüsrev Bey konuşmalara aldırmadan yemeğini sürdürüyordu. "Ben hiç pişman değilim kızım. Hiç de pişman değilim. Bende Allah korkusu var. Ben senin gibi değilim. O erkekten o erkeğe ama Ruzi Mahşer'de bunun hesabını sana soracaklar. Cebrail aleyhisselam borusunu öttürdüğünde ben yerimden rahat kalkacağım. Sen beni niye uyandırdınız diye soracaksın meleklere." Teyze birden kendini mahşer gününün telaşına kaptırdı. Bütün insaniyet büyük bir meydanda toplanacak, her din peygamberinin arkasında birikecek. Bir bakacaklar ki bir güruh, bayraklarla, davullarla, dümbeleklerle, sevinçle güle oynaya geliyor. Gelenlerin ucu bucağı gözükmüyor. Böylece birikecekler. Hazreti İsa o zaman soracak, ya Cebrail diyecek, bu gelenler kimdir, kimin nesidir? Cebrail aleyhisselam, ya İsa diyecek, bu Muhammed Efendimizin peşinden gidenlerdir. Hazreti İsa, ya Cebrail diyecek, ben de Hazreti Muhammed'in müminlerine katılabilir miyim? Cebrail aleyhisselam, ya İsa diyecek, Efendimiz'den izin iste, İnşallah izin verirlerse sen de katılırsın. Hazreti İsa bize katılacak ama senin gibi olanlar, erkekten erkeğe dolaşanlar ayrı kalacaksınız. Orada her şeyin hesabını soracaklar. Güzel kokular, erkekler kurtaramayacaklar seni. Cehennem melekleri saçlarından sürükleyerek götürüp kara katrandan cehennem alevlerinin arasına atacaklar. Orada yanacaksın. Yanacaksın ama tükenmeyeceksin. Pişman olacaksın ama iş işten geçmiş olacak. İnşallah ben cennette olacağım, yeşillikler içinde. Güzel oğlanlar, güzel kızlar, orada herkes genç olacak. En güzel çağında olacak. Herkes istediğini yapacak. Yeşil çayırların arasında Kevser ırmakları akacak. İnananlar, bu dünyada acı çekenler, şeytanın imasına kapılmayanlar, orada en güzel zevkleri yaşayacaklar. Ama inanmayanlar, alevler içinde yanacaklar. Hüsrev Bey, peki kargalar ne olacak? Dedi. Hüsrev Bey'in sorusu Nermin'i teyzesinden daha fazla şaşırtmıştı. Dedesinden böyle bir soru beklemiyordu. Hüsrev Bey ise iki kadının şaşkınlığını hiç aldırmadan kalkıp köşedeki büyük koltuğa oturdu. Sanki soruyu soran o değildi. Teyze Hüsrev Bey'i hemen gözlerinin önünde cehenneme götüreceklermiş gibi telaşlandı. Hüsrev Bey, tövbe deyin. Böyle şeyler şakaya gelmez efendim. Siz gün görmüş adamsınız efendim. Neden torununuza uyuyorsunuz? O zaten yolunu seçmiş gidiyor. Bu yaşta biz cennetimizi düşünmeliyiz. Neuzu billah, insan kafir olur. Büyük teyze Hüsrev Bey günaha giriyor diye gerçekten üzülüp korkmuştu. Terleyen avuçlarıyla eteklerini hışır hışır avuçlayıp duruyordu. Vücudundan yayılan gül suyu, eski sandık ve çürümüş elma kokusu daha da yoğunlaşmıştı. Hüsrev Bey teyzenin şefkatli sesinden ve birden ortaya çıkan yakınlığından sıkıldı, soğuk ve mesafeli bir sesle. ''Siz telaş buyurmayın Müberra Hanım,'' dedi. ''Yukarıdaki benim nereye gideceğime çoktan karar vermiştir. Bundan sonra öyle kolay kolay da kararını değiştirmez. Acaba benim kahvemi yaptılar mı? Ben bakarım şimdi.'' Büyük teyze, pörsük ve hantal gövdesini zorlukla taşıyan ince bacaklarının üstünde iki yana sallanarak ipek hışırtıları içinde ayaklarını sürüye sürüye elinden geldiğince hızla mutfağa doğru yürüdü. Hüsrev Bey kafasını çevirmiş dışarıya bakıyordu. Bacak bacak üstüne atmış gazetelerini kucağına yerleştirmişti. Geniş koltukta rahat bir güvenle oturuyordu. Şık elbiseleri, çıplak kafası ve uçları yukarıya burulmuş beyaz bıyıklarıyla gülünç bir hali vardı ama aynı zamanda şaşırtıcı bir şekilde etkileyiciydi de. Nermin bir yandan çayını içerken bir yandan da dedesini gözlüyordu. Bu yaşlı insana karşı içinde hiç sevgi yoktu. Hiçbir zamanda olmamıştı zaten. Onu daima soğuk, alaycı, bencil ve uzak bulmuştu. Çocukluğundan bu yana dedesi hakkında anlatılanlar kadar dedesinin yabancı ve sevgisiz tutumu da onu sevmemesinde rol oynamıştı. Ondan hep çekinmiş, azarlanmaktan, itilmekten korkmuş, sonunda da onu gülünç bulmaya başlamıştı ama onu gülünç bulması ondan duyduğu korkuyu azaltmamıştı. Onu hem küçümsüyor hem de ondan çekiniyordu. Uzun zamandan beri de onu yok sayıyordu. Hiçbir zaman çocukluğu da dahil yaşamında önemli bir yeri olmamıştı dedesinin. Bu sabah birden dünyadaki en yakın olan bu adam dikkatini çekmişti. Bir an sokulmak, unutulmuş bir çocuklukta boş kalmış bir yeri doldurmak, bir dedesi, bir yakını olduğunu hissetmek istedi. Merakından çok bir laf kapısı açmak için. ''Babam nasıl bir adamdı dede?'' dedi. Hüsrev Bey dalmış gibiydi. Cevap vermedi. Nermin bir süre bekledi. Dedesinin duymadığına karar verip sorusunu yenileyeceği sırada dedesi başını bile çevirmeden güvenli bir sesle "Budalanın biriydi," dedi. Sonra da artık lafı uzatmak istemediğini göstermek ister gibi kucağındaki gazeteyi alıp okumaya başladı. 4. Bir Buda ayinindeymiş gibi karşılıklı oturmuşlar, hiç konuşmadan birbirlerinin vücutlarına bakıyorlardı. Bakışları sabitleşmiş, dudakları aralanmış, burun delikleri kabarmış, hafifçe öne eğik sırtları avcı kedilerinki gibi gerginleşmişti. Haluk'un büyüyen göz bebekleri Nermin'i yutmaya hazırlanan derin ve karanlık iki kuyu gibiydi. Nermin'in gözleri ise kısılıp çekikleşmişti. Nermin Haluk'un yüzüne bakarak eteklerini yukarı doğru çekti. Güçlü ve diri bacakları, Nermin'in vücudundan bağımsız iki canlı gibi bütün çıplaklığıyla çıktı eteklerinin altından. Yuvarlak diz kapaklarının üstünden başlayan, güneşle iyice sararmış ayva tüyleri kendi çıplaklığından ürpermişti. Kalkıp Haluk'a sarılmak istediği halde kendini tutuyor, istek bir yandan mahmuzlayıp bir yandan gemini kastığı güçlü bir at gibi gittikçe daha azgınlaşıp ileri atılmak için çırpınıyordu. Ne kadar geç bırakırsa o kadar hızlı ileri atılıp o kadar hızlı koşacağını deneyimleriyle bildiğinden, bacaklarının arasında hissettiği azgın atı gittikçe daha güçlü mahmuzlayıp daha sıkı tutuyordu. Bekledikçe Haluk'un isteğinin daha artacağını da biliyordu. Karşılıklı iki ayna gibi bedenlerindeki isteği birbirlerine yansıtıp çoğaltıyorlardı. İstekleri birbirine çarptıkça alevlenip büyüyor, kızgınlığı ve yakıcılığı artıyor, bütün kaslarının, sinirlerinin, hücrelerinin bu alevle kavrulduğunu hissediyorlardı. Hareketsiz geçen her saniye bu aleve atılmış iri dallar gibi kıvılcımların savrulup ateşlerin yükselmesini sağlıyordu. Haluk dudakların arasından değil de sanki gövdesinin içinden çıkıyormuş gibi boğuk bir sesle neredeyse yalvararak mırıldandı. "Eteklerini biraz daha yukarı çeksene." Nermin eteklerini kasıklarının üstüne ta karnına kadar sıvayıp çekti. Bacaklarının kasıklarıyla birleştiği yerdeki incecik yuvarlak ve çıldırtıcı çizgilerle bir avuç beyaz dantel ve dantellerin arasından bir tutam siyah çiçek gibi fışkıran kara kıvırcık tüyler gözüktü. Haluk'u çıldırtan Nermin'in bacakları, kasıkları, kıvırcık kara tüyleri değildi. Nermin'in eteklerini sıvayıp her yanını sere serpe hiç utanmadan ortaya koyan hareketlerindeki bayağılıktı. Nermin de Haluk'un bu bayağılıktan duyduğu zevkten etkileniyordu. İkisi için de zevk bir bayağılık bataklığının dibindeki bir define gibiydi. Ona ulaşmak için bayağılığın içine dalmaları, daha derine inebildikleri kadar derine inmeleri gerektiğini biliyorlardı. Ve o bayağılığın içine yaşamlarında başka hiçbir zaman duymadıkları bir tutkuyla dalıyorlardı. Her sevişmelerinde daha bayağılaşıp, daha adi, daha ahlaksız olmanın yollarını, aşağılanmanın, kirlenmenin insan etinde yarattığı o garip, anlaşılmaz ve vazgeçilmez zevki, o zevki aramanın yarattığı arzunun her anını dolu dolu yaşayarak arıyorlardı. Perdeleri çekik odanın masalsı loşluğu içinde Nermin yavaşça ayağa kalktı. Daha hızlı hareket etmek için titreyen parmaklarıyla ağır ağır bluzunun düğmelerini çözmeye koyuldu. Düğmelerini çözdükten sonra bluzunu çıkarıp ellerini sırtına doğru götürerek sütyenin kopçalarını tuttu. Bir an öyle durdu. Sonra kopçaları açtı. Sütyenin askılarından birini omzundan aşağı kaydırdı. Sonra öbür askıyı da çıkardı. Askılarından kurtulan sütyenini iki eliyle göğüslerinin üstüne bastırdı. Ellerini birden iki yana açıverince sütyen göğüslerinden aşağıya kaydı. Çıplak kalan göğüsleri bir an üşüdü, bir ürperti dolaştı teninde. Vücudunun üst yanı şimdi çırılçıplaktı. Etinin beyazlığı, dolgun ve iri memeleriyle birlikte odayı aydınlattı. Kendi vücudunun ve çıplaklığının farkındaydı. Bu çıplaklığının seyredildiğini de biliyordu. Zaten seyredilsin diye soyunuyor, bir erkeğin kendine bakmasından, kendisini seyretmesinden hoşlanıyordu. Üst tarafının çıplaklığına karşı belden aşağı tamamıyla giyinikti. Yarısı çıplak, yarısı giyinik vücudunu daha ahlaksızca, daha bayağı ve daha tahrik edici buluyordu. Memelerine dikilen Haluk'un kapkara kesilmiş gözlerine baktı. Bu bakışlar tamamen kendisine aitti. Haluk, kendisinden başka hiç kimseye böyle bakamayacaktı. Bu bakışları Nermin'den başka hiç kimse görmeyecekti. Eteğinin fermuarını çekti, Fermuar açılırken çıkarttığı tırtırlı ses kızışmış etinin içine dalga dalga yayıldı. Kasıklarının kasıldığını, bacaklarının arasında bir sıcaklığın yandığını, içinin kamaştığını hissetti. Artık gemini koparıp gitmek isteyen bacaklarının arasındaki o azgın isteği daha fazla tutamayacağını her an biraz daha hissediyordu. Vücudu kendine dokunulmasını, okşanılmasını istiyor, yer yer ürpertilerle, yanmalarla titriyor, istek önüne geçilmez bir çılgınlığa dönüşüyordu. Kişiliği, zevkleri, düşünceleri, korkuları etinin içindeki çıldırmış alevlerin kızgınlığı içinde eriyip yanarak yok oluyor. Geriye yalnızca karşısındaki erkekle kaynaşmak isteyen çıplak ve azgın kadın eti kalıyordu. Nermin için artık dünya bir erkek bedenine dönüşmüştü. Bütün yaşam o anda canlı, sıcak ve diri bir etti. Onun dışında hiçbir canlı, hiçbir varlık kalmamıştı. Haluk'a doğru yürüdü, iki ateş dalgası gibi yapıştılar birbirlerine. Nermin'in göğüslerini hoyratça kavrayan Haluk, boynunu dişlerken her zaman sorduğu soruyu gene sordu. ''Sen benim neyimsin?'' ''Orospunum.'' Kendini biraz geriye çeken Haluk, Nermin'in yüzüne bir tokat attı. Tokatın sesi, bir erkeğin bir kadın tokatlamasındaki o ahlaksızca bayağılığı hatırlatan şakırtı, ikisinin etini de kamaştırdı. Nermin acıdan değil ama tokatlanmanın yarattığı aşağılanmadan, başka hiçbir şeyden almadığı bir haz alıyordu. İnleyerek yeniden beklenen cevabını verdi. ''Ben senin orospunum.'' 5. Kurşuni bulutlar kentin üstüne doğru kabarıyordu. Yollardaki ağaçların yapraklarına biriken tozlar iyice grileşmiş, yapışkan sıcaklık bulutların baskısıyla daha da artmıştı. Hiçbir şey kıpırdamıyordu. Hüseyin El-Riyad, sedirin üstüne oturmuş sigara sarıyordu. Hareketlerinde genç ve çelimsiz vücudunun aksine bir bilmişlik, anlaşılmaz bir yaşlılık vardı. Hemen yanında, sedirin üstünde sigara tabakasıyla tabancası duruyordu. Sıcak, her şeyi olduğu gibi tabancayla sigara tabakasında anlamsızlaştırmıştı. Açık pencerelerden içeri hava girmiyordu sanki. El-Riyad tek düze bir sesle ''Fırtına çıkacak'' dedi. Hüsrev Bey pencereden dışarı baktı, hava kararıyordu. Uzaklarda bir şimşek çaktı. Şimşeğin pırıltısı sıcağın içinde eriyip yok oldu. Hüsrev Bey gök gürültüsünü duymayı bekledi ama gürültü duyulmadı. El-Riyad o sabah kentin merkezindeki sıra sıra kahvelerin önündeki kaldırıma atılmış alçak taburelerden birine oturmuş, tam yarım saat beklemişti. Sonunda Fransız konsolosluğunun bekçisi ikircikli adımlarla tozlu ağaçlardan birinin arkasından çıkıp gelmişti. ''Bu gece tamam.'' demişti. Hüsrev Bey hazır sigaralarından birini yaktı, sigaranın dumanı bile ıslak ve yapışkandı. Tam karşısında bağdaş kurup oturan Ragıp Bey, yeleğinin cebinden saatini çıkarıp baktı. Hüsrev Bey onun İzmirli olduğunu biliyordu. Bildiği de o kadardı zaten. Kimse saati sormadı. Ragıp Bey saati yeniden cebine koymadan bir süre elinde tuttu, sonra bir kere daha bakıp cebine yerleştirdi. Birden bir pıtırtı başladı. Üçü birden soluklarını tutup yavaşça dikildiler. Aniden pıtırtı gürültülü bir şakırtıya dönüştü. Yağmur sıcağın ağırlığını parçalayarak yağıyor, şimşekler çakıp birbiri ardınca gök gürültüleri patlıyordu. Palmiye ağaçlarının yaprakları dallarından kopacak gibi havaya savruluyor, üstlerindeki toz yağmurla birlikte çamura dönüşüp yola akıyordu. Yollar küçücük gölcüklerle bir anda bataklığa dönmüştü. Odaya bir serinlik ve yağmur kokusu geliyordu şimdi. Karanlık onlar farkına varmadan bastırmıştı. Üç köşede üç sigara parıltısı gözüküyordu yalnızca. Küçük kızıl pırıltılar aynı anda parlayıp aynı anda sönükleşiyor, şimşeklerin fosforlu kesik aydınlığı yüzlerini olduğundan daha sarı göstererek çakıp çakıp kayboluyordu. 3. ayrımın sonu. Sayfa 27. Devamı 4. ayrımda.